Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 20. Ayrım. 3 gün sonra bir telefon geldi, tanımadığım bir Tunca'dan. Tunca Yönder. Pek de yabancı değildi ismi. Nereden duymuş olabilirdim? Bir zamanlar Asta oyuncu değil miydi bu Tunca? Sordum. Evet öyleymiş. Ayak bacak fabrikası oyunundaki inek. O muhteşem inek. Buluşup konuşabilir miyiz? Buluşmadan konuşsak Tunca Bey, yani neyse konu bana anlatsanız telefonda. Pekala, ben kendime bir sahne yapımcısı arıyorum. Duydum ki sizin bu tür çalışmalarınız varmış. Çalışmalarım varmış benim. İyi ki bir sofra kurmuşum geçen hafta. Gülmemek için zorluyordum kendimi. Siz de mi sofra kurmamı isteyeceksiniz? Pardon? Bir sessizlik oldu. Geveze ben. Geçenlerde birkaç sofra kurmuştum da. Yok, hayır. Ben size sürekli bir iş teklifinde bulunmak istiyorum. Nasıl yani? Ben bu aralar çok fazla reklam filmi çekiyorum. Bir setten diğerine koşmam gerekiyor. Bana çekim yapacağım seti hazır edecek birine ihtiyacım var. Mesela önümde bir çekim var, şık bir oturma odası dekoru gerekecek. Bana mekan aramalarımda yardımcı olacak, evi dekore edecek biri lazım. Bizim çocuklarla olmuyor bu iş malum. İstiyorum ki sahne yapımcıma güvenebileyim. Bilgisi, görgüsü olsun. O kişi bana her şeyi hazır etsin. Ben sete gelip motor diyeyim. O kişi siz olur musunuz? Boğuk bir sesle, kaç para veriyorsunuz bu iş için dedim. Ben yönetmen, siz yapımcı olacaksınız. Yani yapımcı ücreti alacaksınız dedi Tunca Yönder. Aslında kasayı da sizin tutmanız, oyuncuları ve set işçilerini de sizin ayarlamanız gerekiyor ama ben o işleri asistanıma yaptıracağım. Ben zaten anlamam kasa tutmaktan filan dedim. Benden istediğiniz iş için kaç para vereceksiniz? Söyledi. İsterseniz ben bir düşüneyim dedim. Sonra buluşur tekrar görüşürüz. Yarın arayın beni. Yarın çok erken. Şu an bile çok geç. Yarın arayın lütfen. Telefon kapandı. Ben yatağımın üzerine oturdum. Bana söylediği rakamı bir daha evirip çevirdim kafamda. Benim için büyük paraydı. Bu işi kabul etsem acaba bir zaman sonra yıllardır başıma akan damı tamir ettirebilir miyim diye düşündüm. Sadece damın tamiri mi? Artık alışverişi veresiye yapmama da gerek kalmayacaktı. Bütün giysilerimi arkadaşım Duygu'nun dükkanından almama da. Borçlu olduğumuz esnafın önünden geçmemek için Tarabya yönüne dönüp yolu uzatmama da. Evimizin ihtişamına, Eren'in arabalarına ve yaşam tarzımıza bakan biri bizi milyarder sanırdı haklı olarak. Evet, ev müstesna bir evdi ama sadece dış görünüşüyle. İşte şimdi şahane evin züğürde olmaktan kurtulabilmem için bir fırsat çıkmıştı karşıma. Akgün'e telefon açıp danıştım. Tunca şu sıralar yıldızı en parlak yönetmen. Bir saniye bile düşünme dedi. Vizörün ne olduğunu öğreneli bir hafta olmadı Akgün. O sektörde çalışanların hepsi alaylı. Öğrenirsin. Tepme önüne çıkan fırsatı Ayşe. Sıkıştığın zaman ben sana yardım ederim. Akgün'ün telefonunu kapatıp Tunca Yönder'in bana verdiği numarayı çevirdim. Bu ikinci telefonla hayatımda 15 yıl sürecek yepyeni bir sayfa açtım. Hiç tanımadığım bir dünyaya adım atmıştım. Renkli, uçuk, korkunç, şahane bir dünyaya. Bu dünyada tempo, telaş, hareket, ayyaşlar, genel evden çıkma kadınlar, işsizler, sefalet, ısıtılmamış mekanlarda saatlerce çalışma, uykusuz geceler olduğu kadar da neşe, eğlence, kahkaha, müzik, ekip ruhu, birlikte bir iş kotarmanın verdiği dostluk ve dayanışma duygusu, yurt içi gezileri, bol yeme içme ve müthiş bir heyecan vardı. Reklam dünyasının içindeki birinci yılımın sonunda bana tek düzey yaşamımdan kurtulma imkanı verdiği için yuvamı yıkan arkadaşıma müteşekkirdim. Üçüncü bölüm. Hayatın boyunca hep çok çalışacaksın. Yıllar yıllar önce ben mutlu ve tasasız bir çocukken Ayşe Sultan, hayatın boyunca hep çok çalışacaksın ama bundan hiç gocunma demişti. Bana öldüğü günün gecesinde rüyama giren dedeciğim. Allah çalışanları sever. Londra'da 11 ay arayla doğan çocuklarımı büyütürken sabahlara kadar uykusuz kaldığım gecelerde Yeniköy minibüslerinde aşırı yaramaz oğlanlarla baş etmeye çalıştığım zamanlarda, daha sonraları 4 çocuğa yemek yedirip, yıkayıp, zar zor yatağa sokup, alelacele süslenip, yorgunluktan dökülerek kocamın peşinde eğlenceye gittiğim akşamlarda, hele de küçük teknemizde Eren'in davet ettiği arkadaşlarımıza önce sabah içkisi, sonra öğlen yemeği, çay saatinde çay, akşam saatinde yine içki ve peşinden akşam yemeği çıkardığım, her yenen içilenin ardından bulaşık birikmesin, sinek gelmesin diye bulaşık yıkadığım ve ayrıca çocuklarla da meşgul olduğum hafta sonu gezilerinde yorgunluktan geberirken hep bu rüyamı hatırlardım. Meğer dedem o sözleri bana 1978 yılında başlayacak olan yaşamım için söylemiş. Reklam filmi çeken ekibin ne gecesi vardı ne gündüzü. Geceler gündüzlere karışıyor, gündüzler hiç ara vermeden gecelerin içine akıyordu. Sabah okula giden çocuklarımdan önce koyuluyordum yola. Çünkü Tunca'nın başlarda bana söylediği gibi bir odayı ya da seti dekore etmekten, bir yemek masası hazırlamaktan ibaret değildi işim. İlk birkaç film boyunca sadece çevrenin görüntüsüyle ilgilenmiştim ama bir yapımcının sorumluluğunda başka hiç kimsenin yapamayacağı işler vardı. Onlar da üstlenilmedikçe iş eksik kalıyordu. Bu bir Başak Burcu insanının kabullenebileceği bir durum değildi. Görev duygusunun öncelik aldığı Eylül ayında doğmuştum ben. İşimi iyi yapmalıydım. Üstelik tüm sorumluluğu da alarak. Zaten birkaç çekimden sonra Tunca kasayı bana teslim etmişti. Ödeneklerin ödenmesi, masrafların karşılanması, hesabın tutulması. Ah, hele o hesabın tutulması. Babam yardımcı olmasa nasıl kalkardım altından bilmiyorum ama kasa tutmanın da ötesinde çok meşakkatli bir işti yapımcılık. Osmanlı ordusunun lağımcı taburu gibiydi. Bir sete önce yapımcı girer, en son yapımcı çıkardı. Ben asistanımla birlikte tüm ekipten önce olmalıydım çekim yerinde. Işıkçıların, şaryoyu döşeyecek arkadaşların makyözün vaktinde gelmelerini sağlamalıydım. Sonra sükun edecek figüranların makyajları, üstleri başları hazırlanmaları, sette bulunan herkesin sabah çayları, simitleri, poğaçaları, senaryonun gözden geçirilip mekanın senaryoya göre düzenlenmesi, şaryo raylarının döşenmesi, ışıkçıların yer tespitleri. Saatler sonra baş oyuncuların bitmek bilmeyen kaprisleriyle birlikte buyurmaları, onları yüzümde gülücüklerle ağırlamak, her ne yemek içmek istiyorlarsa temin etmek. Nazlarını, niyazlarını çekmek, yönetmenimizin boynuna bağladığı kaşkolü uçurtarak ve her zaman biraz gecikerek sete nihayet buyur etmesi. Nasılsınız arkadaşlar? Her şey hazır mı? Her şey yolunda mı? İçimden, elbette her şey hazır yönetmen efendi. Siz uyurken biz geldik buraları hazırladık, ettik. Haydi sallanma da işine başla. Dışımdan her şey hazır Tunca Bey, sizi bekliyoruz buyurun dediğim sabahlar. Saatlerce süren yakın planlar ya da patlayan ampuller gibi hiç beklenmedik anlarda çıkıveren terslikler yüzünden ertesi güne sarkan çekimler, bitkinlik, bıkkınlık, insanı uykudan eden, her bir kemiğimi ayrı sızlatan yorgunluk. Yine de şikayete hiç hakkım yoktu ne Tunca'dan ne de çekimlerden. Tunca paraya en muhtaç olduğum dönemde. Bana hem bol para kazandıran hem de beni bin bir hayat bilgisiyle besleyen bir kapı açmıştı önüme. Çok değişik yapılarda insanlar olmamıza rağmen iyi dost olmuş, birbirimizi çok kollamış, çok sevmiştik. Tunca işini hiç ciddiye almazmış gibi davranırdı. Başlarda bu hali, geniş yürekliliği, İş söz konusu olduğunda disiplin kumkuması kesildiğim için sinirime dokunmuştu. Çekim sırasında ben hep gergin olurdum. Hiçbir şey aksamasını isterdim. Tunca ise yaptığı işi oyun oynar gibi sanki umursamadan yapardı ama hep çok iyi netice alırdı. Zamanla çalışma tarzına alıştım, ona güvenmesini öğrendim. Çekim sonlarındaysa eğer çalışırken sabahlamamışsak çoğu kez hep birlikte yemeğe çıkardık. Bütün ekibin bir arada gülüp eğlendiği, hatta ara sıra da dans ettiği ki bu beni hep çok sevindirirdi, neşeli gecelerin keyfine doyum olmazdı. Gecenin bir geç saatinde, ertesi gün erken kalkılacağı için suçluluk duygusuyla dönerdim eve. Sabah uyuyakalmamak için kuş uykusu uyurdum. Ertesi sabah erkenden kalkar, önce çocukların ödevlerini kontrol eder, kahvaltılarını hazırlardım, sonra yine iş başı. Bu yorgunluğa nasıl dayanırdım gerçekten bilmiyorum. Ben uykusuzluğa da, sabah erkenden kalkmaya da, oyuncuların kaprislerini çekmeye de razıydım. Zor olan, o yıllarda mantar gibi bitmeye başlayan ve birbirleriyle rekabet eden bankerlerin yüzlerce kişilik figüranla çekilen reklam sahneleriydi. Oyuncuların sayısı 30'u geçtiğinde sabahın erken saatlerinde kiraladığımız otobüsle İstiklal Caddesi'nin arka sokaklarındaki kahvelerden figüran toplardık. Kalabalık sahneler çekilirken en az parayla çalışacakları bulurduk ki bütçe açık vermesin. Onları çekim mekanına götürür, makyajlarını yapar, üzerlerine bir şeyler giydirirdik. İşte bu insanları idare edebilmek çok zordu. Diyelim ki senaryo gereği bir sokakta toplanırlardı. Yönetmenin koş emriyle bankerin iş yerine doğru hızla koşacaklar. Neden? Çünkü o banker en yüksek faizi veriyor. Bir an önce gidip paralarını yatıracaklar. Ellerinde tuttukları sahte paraları sallayarak koşmaya başlarlardı. Fakat öyle bir güruhtu ki bunlar ne durdan anlarlardı ne duraktan. Yönetmen durun diye bağırırdı, duymazlardı. Hepimiz ellerimizi kollarımızı sallayarak peşlerinden koşardık, önlerine geçip durdurmaya çalışırdık, ezer geçerlerdi bizi. Onlara koşun komutu verilmiş ya, koşuyorlardı işte. Kapalı mekanlarda sigaraları yerlere atarlar, parkelerde yanıklar oluşurdu. Çekim sonrası hasarın hesabını vermek bana düşerdi. Bir lokantada figüranlık yapıyorlarsa, dekor olarak konmuş yemekleri yerler, "Yahu arkadaşlar, yapmayın, etmeyin. Onlar yemeğin dekorları. Biz size öğlen yemeği çıkaracağız." diye ter ter tepinirdim. Kendi açılarından haklıydılar. Her Allah'ın günü setlerde yedikleri kupkuru pizza ve tostlardan, lahmacunlardan gına getirmişlerdi. Çekim biterdi. Yönetmen hemen, oyuncularla figüranlar da paralarını alır almaz giderlerdi. Geriye toz, toprak, çamur, yemek artıklarıyla dolu leş gibi bir çekim meydanı kalırdı. Benim sorumluluğumda temizlenecek bir set, zimmetime alınacak malzeme ve aksesuar, ödenecek mesai, fazla mesai, yol paraları. Saat gecenin kaçı olmuş ama şimdi de çekilen filmler sabaha kadar çalışan stüdyoya teslim edilecek. İşte böyle bir işti benim üstlendiğim. Bu meşakkati çekilir kılan durumlar vardı. Kalabalık sahneler çekilirken topladığımız figüranlar arasında hayatın kıyısında yaşayan insanlar olurdu. Hayat laboratuvarı gibiydi kalabalık setler. Şarapçılar örneğin aldıkları 3-5 kuruşu akşam ucuz şaraba yatıracak olanlardı. Kim bilir hangi nedenle içerlerdi. Aralarında felsefe okumuş biri vardı örneğin. Tüm servetini kumarda kaybetmişler vardı. Töre yüzünden köyünden kaçıp genel eve düşmüş, yıllarca kahır çekmiş ve nihayet yaşlandığı için meslekten atılmış yaşlı ve yıpranmış kadınlar, eşcinselliğinden dolayı köyünü, çevresini terk etmiş, yaşamını arka sokaklarda sürdüren güzel yüzlü genç çocuklar olurdu aralarında. Biraz deşilmeye görsünler, nehirler gibi akardı acıklı hikayeleri. Ben onları konuşturur, dinlerdim. Dinledikçe yıprak yüzlerinin ardında yatan korkunç dramlarla tanışırdım. Hayatı öğrenirdim onlardan, ibret alırdım. Yaşları 70 civarında olanı da, benden genç olanı da abla derdi bana. Gerçek bir abla gibi onları bağrıma basmak, saçlarını okşamak, acılarını dindirmek isterdim ama onları hoş tutmanın ötesinde fazla bir şey gelmezdi elimden. Ne acayipsin Ayşe derdi Tunca. Niye yemeklerde bizimle değil onlarla oturuyorsun? Tunca'ya onların benim hayat okulum, üniversitem olduklarını elbette söyleyemezdim. Sonradan yazdığım öykülere çok iz düşümleri oldu bu insanların. Allah onlardan razı olsun. Yazmaya başladığımda esin verdikleri karakterlerimi samimi, içten ve canlı kıldılar. Bu anlattıklarım işimin manevi boyutuydu. Diğer iyi yanı, hiç durmadan çalıştığımız için iyi para kazanmamızdı. Damı aktarmamıştım ama yeni köy esnafına hiçbir borcum kalmamıştı. Çocukların üstü başı için Koko'nun eline bakar olmaktan kurtulmuştum. Butiğinden sürekli taksitle alışveriş ettiğim duygu arkadaşım da böylece benden kurtulmuştu. Beğendiğim bir giysiyi parasını hemen oracıkta bastırıp almanın keyfi ne büyükmüş meğer. Hele çocukları arabama doldurup Bodrum'a tatili götürmenin, annemle babamı ısrar kıyamet yemeğe çıkarmanın, tiyatroya, operaya davet etmenin tadına doyum olmuyordu. Kazandığım parayı bize harcamanı istemiyoruz maço diye tutturuyordu babam. Babacığım, kazandığım para bundan ibaret değil ki. Olsun, sen çok sıkıntı çektin. Paranı sadece kendine harca. Bak kış geliyor, evi ısıtmak kolay değil. Ben bilirim seni. Şimdi Eren orada oturmuyor diye yakıt parasını ona ödetmemeye kalkarsın sen. Adamı evden atmışım. Bir de yakıt parası mı ödesin içinde yaşamadığı eve baba? O evden neden atıldığını unuttun mu kızım diye lafa dalardı annem. Sana bir başka ev açacak parası olsa merak etme seni orada oturtmaz, kendi otururdu. Sitare, temcit pilavı gibi hep aynı şeyleri söyleme lütfen. Babam bunu ben aldatıldığımı hatırlayıp üzüleceğim için anneme yavaşça söylerdi ama ben duyardım. Yanılıyordu aslında. Üzüldüğüm falan yoktu artık. Üzülmeye vakit de yoktu zaten. Bir filmin ardından diğerini çekiyorduk. Birinin montajı sürerken bir başka filme başlıyorduk. Böyle giderse sadece damı değil, evin tümünü tamire sokabilecektim. Cebimde ömrümün hiçbir gününde, döneminde olmadığı kadar çok para vardı ve her bir kuruşunu kendim kazanıyordum. O günlerde sadece ben değil, pek çok insan mantar gibi biten bankerlere parasını yatırıyor, faizler her gün biraz daha yükseldiği için kolay yoldan para kazanıyorlardı. Azıcık birikimi olan orta sınıfın yüzü cebine giren para miktarından dolayı gülüyordu. Biz de kapılmıştık bu furyaya. Anneannemi yaklaşık 40 yıldır oturmakta olduğu Narmanlı apartmanında ömrünün sonuna kadar oturtabilmek adına Laleli'deki apartmanını satmış, parasını Meban adında bir yatırım kuruluşuna yatırmıştık. Her ay başı babam anneanneme tomarla para getiriyordu. Anneannemin kurumundan geçilmiyordu. Anneme, bana, benim oğlanlara para saçmaya başlamıştı. Annemler Caddebostan'da Suat teyzemin evine yakın bir yazlık kiralamışlardı bu sayede. Yüksek faiz gelirleri sayesinde orta sınıf rahat nefes almaya başlamıştı. Ama henüz göremediğimiz, bir süre sonra hepimizi bin pişman edecek bir başka yüzü daha vardı madalyonun. 20. ayrımın sonu. Sayfa 186. Devamı 21. ayrımda.